Her seferinde burada değişik konuları ele alıyoruz. Değişik konuları burada gündeme getiriyoruz. Ve konular burada paylaşılırken, gündeme getirilirken kesinlikle ve kesinlikle bir şahsı, bir kişiyi önümüze almıyoruz. Çünkü bu paylaşım, bu hazırlık bir topluluk için. Yani bu topluluğun içerisinde Recep de var, Bülent de var, Nuray da var, Vakkas da var, Hatice de var. Hepimiz varız. Hepimizi içine alıyor. Dolayısıyla buradaki sözler bir bireye değil, bir topluluğadır. Yani topluluğu oluşturan her bir canadır. Bu topluluğun içerisinde sen yer alıyorsan bu mesaj senin için de geçerli sevgili kardeşler. Biliyorsunuz burada ben zaman zaman hizmet konusunu ele aldım değişik şekillerde ve bu hizmetin topluluklarda ne kadar önem ve değer taşıdığını, bir anlam içerdiğini burada defalarca dile getirdim. Ve bu konu, bu hizmet konusu ele alındığında bir şeyi fark ettim. Bir şeyi fark ettim. Topluluğumuzu oluşturan her bir bireyde bir hareket oluştu. Yani hizmet konusu ele alındığında burada kardeşler bir kez daha hizmetin ne kadar önemli olduğunu fark ettiler. Ve bunun sonucunda biraz daha fazla harekete geçtiler. Ve her biri içtenlikle, büyük bir coşkuyla hizmetin bir parçası olma arzusu içerisine girdiler. Çabası içerisine girdiler. Ama ne hikmetse herhalde insan oluşumuzdan kaynaklanıyor. Ne kadar zayıf oluşumuzdan kaynaklanıyor. Bir süre çok güzel gitti. Diyelim ki 3-5 ay gerçekten çok iyi gitti. Güzel bir birliktelik, güzel bir harmoni, bir uyum vardı. Ama sonra zamanla baktım ki yavaş yavaş yine eski haline döndü. Yine baktığımda bazı kişiler çok aktif, bazı kişiler daha çok geri planda ya da bazı şeyler çok daha öne çıkıyor. Kilisedeki hizmet çok daha geri plana düşüyor. Onun için düşündüm, herhalde zararlı olmaz. Geçen haftada Sami kardeş bu konuyu ele aldı. Benim için sürprizdi. Ama ben diyebilirim ki 3-5 haftadır düşünüyordum. Yani yılbaşından sonra bu yılın ilk toplantısında bu konuyu ele alacaktım. Hizmet konusunu. Rab'de bir bedeniz. Bu bedenin bu bedeni oluşturan her bir canın sorumluluklarının neler olduğunu herkesin bilmesi açısından bu konuyu ele almayı planlamıştım, düşünmüştüm. Ama maalesef olmadı. Araya başka konular girdi. 121. mezmuru ele almıştık. Ki o mezmur yıl boyunca sizi taşısın dedik. Onun için bu konu bugüne kadar sarktı. İşte geçen haftada Sami bir grup çalışması olarak bu konuyu ele alınca çok güzel oldu. Herkes fikirlerini buraya koydu, düşüncelerini buraya koydu. Ben de dahil orada oturdum, yazdım, çizdim. İki grup halinde. Alman kardeşler de vardı. Geçen hafta bu hizmet konusunu grup çalışması olarak da ele aldık. Ve gerçekten de her iki gruptan da çok güzel düşünceler ortaya çıktı. Aynı içtenlikle uzun zaman önce Sami yine bu hizmet konusu gündemde iken ne yaptı? Eminim ki kompütürün başında uğraştı. Bir liste halinde topluluğumuzdaki hizmetleri birer birer yazdı. Ve eminim ki bu hizmet çizelgesini, listesini hazırlarken adet yerini bulsun diye dostlar alışverişte görsün. Sen rahat ol Özlem, hiç şey değil. Beni hiç rahatsız etmiyor. İnsanlar hani bizi dostlar alışverişte görsün diye hazırlamadı. Bir amacı vardı. O liste bir amaç için hazırlandı. Ben şimdi tabii ki size sorsam, acaba o listeyi kim yanında taşıyor? Ya da en son o listeye kim en son baktı? Ne zaman o listeye baktınız? O listeyi göz önünde bulundurdunuz. Çünkü o listelerin içerisinde yazan her bir maddeye hepinizin katkıları vardı. Yani hepiniz birer şeyler söylediniz. Sami onu kaleme aldı. Daha sonra burada dile getirdik. Acaba kim o listeyi yanında taşıyor? Ben mesela kutsal kitapta, kutsal kitabın içerisinde o listeyi taşıyorum. Zaman zaman burada ayetleri okurken her zaman karşıma çıkıyor. Burada bir liste, şöyle bir liste yapmıştı. Bu liste kimde var? Bu liste herkese dağıtıldı. Ben çok iyi biliyorum. Çünkü bu soruyu bir süre önce yine sormuştum. Bazı kardeşler bu listeyi hatırladılar tabii ki. Yani bu liste var. Şimdi ben burada kimseyi suçlamıyorum ha. Yanlış anlamayın. Diyorum ya burada bir topluluğuz. Bu sorumluluk Recep'in de sorumluluğu, Bülent'in de sorumluluğu. Hepimiz bu alanda koşuyoruz. Yani hepimizin bir şeyi, sorumluluğu bu. Şimdi ben bunu niçin sordum? Ben pratik olarak şunu düşünmenizi istiyorum. Eğer bu listenin ne olduğunu anımsamıyorsak, bu listenin içerisinde neler yazıldığını, nelerin yer aldığını eğer bilmiyorsak, o zaman şu soruyu, yani bu açıklamayı yapmanın zararlı olmayacağını düşünüyorum. Demek ki biz ancak bu kadar önem veriyoruz. Yani biz ancak bu hizmet konusuna bu kadar değer veriyoruz. Şimdi acı belki bunu söylemek, acıtıyor belki ama maalesef gerçek sevgili kardeşler. Eğer ben Recep olaraktan bu listeye önem veriyor olsam kesinlikle her zaman bu listeyi dikkatle inceler. Burada ben Recep olarak ne yapabilirim? Ben örneğin hatun olarak ne yapabilirim? Ya da Hatice olarak ne yapabilirim? Ya da Nuray olarak, Hasan olarak, Bülent olaraktan ne yapabilirim? Örneğin açık toplantılar için masaları süslemek. İkinci nokta, bulaşık yıkamak, davetiyeler basmak, gıda almak, çay, kahve, şeker, süt, meşrubat. Bunu Enver gönüllü üstlenmişti. Para bile vermiyoruz kendisine. Kendisi yapıyor her şeyi. Girişte misafirleri karşılamak, hastaları ziyaret etmek, ilahi kitaplarını dağıtmak ve sonra kaldırmak, internet vasıtasıyla İncil ve film dağıtmak, kahve pişirmek, büfeyi hazırlamak, kapıyı açmak, atlayalım çok var. Çobanlık görevini geçelim, o sabit. Müjdeyi yaymak, hepimizin sorumluluğu, en temel sorumluluğu. Ondan sonra para bağışlamak, radyo programları teşvik etmek, toplantıyı yönetmek, vaaz vermek. Ondan sonra tercüme işi, tabak ve çanak toplamak, süpürmek, piyano çalmak, masaları silmek. Bir sürü maddeler. Şimdi tabii ki hepimizin mutlaka burada bir payı var. Diyebiliriz ki ya ben bu noktada bir şeyler yapabilirim. Ben bu noktada daha verimli olabilirim diyebileceğimiz noktalar mutlaka var. Her birimiz için sevgili kardeşler. Onun için bu konuyu önemli bir şekilde ele almayı uygun gördüm bugün için. Şimdi biliyorsunuz kutsal kitabın bu yeni antlaşma kesimine baktığımızda orada bize şu şekilde bir açıklama yapılıyor. Kilise birçok parçalardan oluşmuş ve bir bütünlük içerisinde, bir beraberlik içerisinde aynı amaca doğru çaba harcayan bir bedene benzetiliyor kilise. Yani beden içerisinde birçok azalar var, birçok uzuvlar var ve her uzuv, her bir parça aynı amaç için, aynı hedef için çaba harcıyor. Yani aynı amaç için hareket halinde, çalışma halinde, uğraş halinde. Onun için haberci Paulus Korintoslulara yazdığı birinci mektubunda bedeni oluşturan her bir parçanın önemli ve gerekli olduğunu ve hiçbir parçanın diğer bir parça için sen önemsizsin demediğini açık bir şekilde ifade ediyor. Yani bugün göz kulağa diyor mu lan senin orada işin ne? Defol git. Ya da ne bileyim burun diyor mu ki şeye dişlere? Ulan ne işin var ağzının içerisinde? Çekil git. Ama dişlerin de önemi var, burnunun da önemi var, kulağın da önemi var değil mi? Hepsinin birbirini tamamlayan ihtiyaçları var sevgili kardeşler. Onun için bizler birbirimize, hani hizmet ederken Rabb'e hizmet ediyoruz ama aynı zamanda da bir bütünlük içerisinde birbirimize hizmet ediyoruz. Yani bunu sadece laf olsun diye söylemiyorum. Bakın bugün biraz önemli düşünelim. Bugün bu konuyu ciddi bir şekilde ele alalım, ciddi bir şekilde düşünelim. Ben hangi oranda içinde bulunduğum toplulukta topluluğun gelişmesi, büyümesi, ilerlemesi, kök salması için katkı sağlıyorum? Yani illa da vaaz etmek gerekmiyor. Hani vaaz eden, yönlendirme yapan ne kadar önemliyse, emin olun bulaşık yıkayan da aynı oranda önemli. Kesinlikle. Orada süpürge yapan, tabakları toparlayan, burada ilahi kitaplarını dağıtan aynı şekilde, aynı oranda önemli ve değerli sevgili kardeşler. Onun için Sami kardeş geçen hafta bir bölüm okumuştu bize. 1. Korintoslar 12. bölümden. Şimdi açalım isterseniz 1. Korintoslar 12. bölümü. Orada 12. ayetten sonuna kadar okumuştuk ama bugün sonuna kadar değil. 1. Korintoslar 12. bölümün 12. ayetinden 18. ayete kadar olan parçayı ele alalım. Yani 12'den 18'e kadar olan parçayı ele alalım. Özlem madem ki burada, gelsin, uzun zamandır onun sesini duymadık. Gelsin burada bize okusun. O da hizmetin bir parçası çünkü. Zaman zaman eyleme de kaydıracağız bu görevi. Evet, sayfa hemen 1457. Evet, 1457.
Tam aşağıda.
Özlem geliyor ve bize bunu okuyor. 12'den 18'e kadar olan parça. Evet. On ikinci ayetten başlıyorsun. 18'e kadar okuyorsun.
Bedenin birliği. Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. İşte beden tek üyeden değil, birçok üyeden oluşur. Ayak, el olmadığım için bedene ait değilim derse bu onu bedenden ayırmaz. Kulak, göz olmadığım için bedene ait değilim derse bu onu bedenden ayırmaz. Bütün beden göz olsaydı nasıl duyardık? Bütün beden kulak olsaydı nasıl koklardık?
18'de dahil.
Gerçek şu ki Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir.
Evet, teşekkür ediyorum. Bu 18. ayeti de okudun herhalde, değil mi?
Evet.
Güzel, çok güzel. Çok güzel. Şimdi bu kısa parçanın içerisine kalalım birazcık. Sonra o parçanın içerisinden çıkacağız bir süre sonra. Bu parçanın içerisinde kaldığımızda buradan okuduğumuz kadarıyla ortaya çıkan 4 önemli özellik var. Benim burada gördüğüm, anladığım, kavramaya çalıştığım 4 önemli özellik var. Bunlardan birincisi, bedenin neye ihtiyacı var? Görebilen gözlere ihtiyacı var. Bu çok önemli. Kilise topluluğunun görebilen, bak gözleri olmasını söylemiyorum sadece, görebilen gözlere ihtiyacı var. İkincisi, hizmete odaklanmış, kendini canla başla işe adamış kafalara gereksinim var. Yani o bedenin canla başla göreve kendini adamış kafalara ihtiyacı var. Üçüncüsü, vermeyi bilen, verebilen yüreklere gereksinim var bu bedenin. Yani verebilen yüreklere ihtiyacı var. Bu topluluğun verebilen yüreklere ihtiyacı var. Bu topluluğun görebilen gözlere ihtiyacı var. Bu topluluğun odaklanmış, canla başla hizmete odaklanmış kafalara gereksinim var. Ve dördüncü olarak da bu iyi haberi başka canlara ulaştırabilen istekli ayaklara ihtiyaç var. Demek ki bu çok önemli. Ayaklara ihtiyaç var, gözlere ihtiyaç var, kafalara ihtiyaç var ve aynı zamanda da değerli kardeşler, yüreklere, verebilen yüreklere gereksinim var. Şimdi bunları belki böyle kısa kısa ayetlerle beslemek istiyorum, desteklemek istiyorum. Birincisi ne dedik? Dedik ki görebilen gözler. İsterseniz bir ayete bakalım. Açınız. Hemen herkes açsın. 12. bölümde, Hezekiel 12. bölümde, eğer yanlış yazmadıysam, Hezekiel 12. bölümde şöyle bir ayet var. 2. ayet. Hezekiel 12 ayet 2. Hezekiel 12 ayet 2. Hezekiel 12 ayet 2. Orada diyor ki insanoğlu asi bir halkın arasında yaşıyorsun. Gözleri varken görmüyor diyor. Görebiliyor musunuz? Çok önemli bir ifade. Gözleri var. Gözleri olduğunu söyleyebiliriz. Ama gözleri varken görmüyor. Kulakları varken işitmiyorlar. Neden? Çok sert bir ifade. Çünkü diyor, bu halk asidir diyor. Yani vurdum duymaz. Anlatabiliyor muyum? Yani içinde bulunduğu topluluktaki oluşumlara duyarsız. Halk duyarsız davranıyor. Gelişmeler karşısında duyarsız. Artık nasıl? Evet, egoist, kendini düşünen, tamam mı? Etrafındaki oluşumlara yabancı kalmış bir yapı. İkinci nokta dedik ki, hizmete odaklanmış kafalar. Nehemiye'ye bakalım. Nehemiye peygamber bu yıkılan şehrin duvarları konusunda, surlar konusunda konuşurken onun tekrar yapımıyla ilgili çok güzel bir ifade kullanıyor. Nehemiye 4. bölümde şöyle okuyoruz. Nehemiye 4 ayet 6. Nehemiye 4 ayet 6. Ne diyor arada? Bulan var mı? Hemen okusun. Bulan sayfayı söylesin. Sayfa 607. Nehemiye 4. bölüm ayet 6. Ne diyor? Sami ne diyor?
Surun onarımına devam ettik.
Evet.
Yarı yüksekliğe kadar suru tamamladık.
Evet.
Çünkü herkes canla başla çalışıyor.
Bak burada şu ifade çok güzel. Bunların zamanında suru istenilen noktaya getirebilmelerin bir nedeni var. Bir durumu söz konusu burada. Ne yapıyorlar bu kişiler? Bu kişiler canla başla çalışıyorlardı. Demek ki bir birliktelik var. Bir bütünlük var. Değerli kardeşler, bunu içten söylüyorum ve size de sevgiyle yalvarıyorum. Bu topluluk, bu küçük sürü var ya, bu sürünün gelişmesi sana bağlı. Bu sürünün büyümesi sana bağlı. Bu sürünün gelişip olgunlaşması yine sana bağlı. Rabbin sözü bizi geliştiriyor, ayrı bir şey. Ama bu topluluğun bir bütünlük içerisinde istenilen noktaya gelebilmesi için aynı içtenlik olması lazım. Recep'te ne varsa sende de aynısı olsun, daha fazlası olsun. Hasan'da ne varsa Nuray'da da aynısı olsun. Nuray'da ne varsa Vakkas abide de aynısı olsun. Doğru mu Hasan abi? Aynı içtenlikle, aynı çabayla çalışması, uğraşması gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için Filipliler'e yazılan mektubun 2. bölümünde orada diyor ki Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsun. Yani eğer Rab'deki düşünce zaten bizde olmuş olursa zaten el atmamak mümkün değil. Yani sorumluluk almamak mümkün değil. Hizmetin bir parçası olmamak mümkün değil. O ne yaptı sevgili kardeşler? Rabbimiz kendisini düşündü mü? Allah aşkına sorarım size. O kendisini hiç düşündü mü? O kendini hiç düşünmedi. Ve feda edercesine, hayatını feda edercesine hizmetini canla başla sürdürdü. Ve çok dikkatimi çekmiştir. İsa kendisi için gözyaşı döktü mü? İsa başkaları için gözyaşı döktü. İsa benim için gözyaşı döktü. Hatta biz o Getsemani bahçesinde bizim günahlarımız konusunda dua ederken neye benzetiliyor? Kan damlalarına benzetiliyor. Büyük bir acı duydu. Yani İsa bizim modelimiz olsun. Recep sizin modeliniz olmasın. Ya da Bakka sizin modeliniz olmasın. Ya da Sami sizin modeliniz olmasın. İsa Mesih sizin modeliniz olsun. Sen çok güzel bir şey söyledin Hasan abi. Değil mi? Mutfaktaki hizmetten söz ederken ben anlıyorum şimdi sen onu son zamanlarda bayağı canla başla yapmaya çalışıyorsun. Orada dedin ki İsa Mesih'e saygıdan dolayı dedin. Bu çok önemli bir ifade. Allah aşkına yalvarırım. Recep için hizmet etmeyin. Önemli de birbirimize hizmet etmek. Yani ben bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. İsa Mesih için hizmet etti. O sizin için hizmet etti. Siz de feda edin. Siz de. Onun için, İsa için hizmet edin sevgili kardeşler. Üçüncüsü hızlı bir şekilde. Vermeyi bilen yürek dedik. Demek ki vermeyi bilen yüreklere ihtiyaç var. Hemen açalım 1. Tarihler kitabını. 1. Tarihler 19. bölüm. 1. Tarihler 19 ayet 19 ya da 29 olabilir belki. Ya 29 olması lazım herhalde. Bir dakika ben hemen 1. Tarihler 1. Tarihler ayet 9 29 9 olabilir. 29 9 olabilir. Belki 19. Ha 29 9 pardon. 19 değil 29 9. Evet. Evet. 29 9 ne diyor orada?
Ya belli armağanlar için seviliyoruz. Çünkü herkes zaten içtenlikle gönülden vermişti.
Ha, çok güzel.
Davut da çok sevinçliydi.
Ya Davut da bu vermenin karşısında ne oldu? Sevinçliydi, değil mi? Halk verdiği armağanlar için seviniyordu. Hem halk seviniyordu, vermiş olduğu için sevinç duyuyor. Görebiliyor musunuz? Sevinç ne zaman oluşuyor sevgili kardeşler? Vermenin sonucu. Verince sevinç oluşuyor. Ondan sonra sadece kişide sevinç oluşmuyor, aynı zamanda da başkasına sevinç oluyor. Ne diyor? Davut da bu durum karşısında sevinç buldu. O da sevindi. Demek ki vermek hem kişiyi sevindiriyor hem de başkalarına sevinç getiriyor sevgili kardeşler. Eğer vermek kişiyi acıtıyorsa, eğer vermek kişiyi incitiyorsa sevgili kardeşler, ben diyorum ki yalvarırım vermeyi bırakın. Vermeyin. Eğer acıtıyorsa seni, eğer incitiyorsa seni vermeyi bırak. Rab Tanrı vermenin yüreğinize ve yaşamınıza sevinç getirdiği zaman diyor. Sevinç getirdiği zaman vermenizi istiyor. Yani vermek sizin yüreğinizde sevinç yaratması lazım. Eğer vermek sizin yüreğinizde sevinç yaratmıyorsa o vermenin hiçbir anlamı yok. Vermeyin çok daha iyi. Onun için halkın burada yaptığı tam bu sevgili kardeşler. İçten ve gönülden verme hem kendilerine hem de krala sevinç getirmişti. Bir ayet daha bakalım bu konuyla ilgili. 2. Tarihler kitabının 31. bölümünde. Bugün hepinize aktif istiyorum. Ayetlere geçen hafta Sami güzel yaptı bunu. 2. Tarihler kitabı, 2. Tarihler 31. bölüm, 31. bölüm 10. ayet. Evet.
Rabbin tapınağına bağış getirmeye başladıktan bu yana yiyip doyduk. Üstelik artırdık da. Çünkü Rab halkını kutsadı. Bu büyük yığın da arta kalandır.
Hamdolsun. Bak çok harika bir şekilde görüyor musun? Cömert davranmalarının sonucu. Halkın cömert davranmalarının sonucu ne oldu? Sahip olduğu bereketlere hem büründü bunlar hem de arta kalan yiyecek oldu. Yani Rab yeterinden çok daha fazla aşırı oranda bereketlediği gerçeği ortaya çıkıyor. Onun için sevgili kardeşler şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir kardeş bunu söylemişti yıllar önce. O da 1818. yüzyılda yaşayan bir kardeşin sözünü vurguladı. O dedi ki, sevmeden verebilirsin. Dikkat edin. Sevmeden verebilirsin ama vermeden sevemezsin. Çok şahane bir içerik var. Ben şimdi bunu duyduğum zaman aklıma şu geldi. Ya ben bunu Rab'de görüyorum. Burada ben her zaman bir ayeti önemini çizdim. Dedim ki kutsal kitabın bir kalbi var. Yuhanna 3:16. Bilen var mı bu ayeti? Çok önemli bir ayet. Yok, sevmeden verebilirsin ama vermeden sevemezsin. Vermeden sevemezsin. Çok önemli bir şey. Bak şimdi Yuhanna 3:16'ya hatırlayan var mı? Çok önemli bir ayet. Yuhanna 3:16 ne diyor?
Çünkü Tanrı dünyaya kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi.
Evet.
Öyle ki oraya iman edenlerin hiçbiri mahvolmaz. Hepsi sonsuz yaşamak.
Burada bir şey görebiliyor musunuz? Bak önce ne yaptı? Sevdi ve diyor ki biricik oğlunu verdi. Demek ki sevmek vermektir. Görebiliyor musunuz? Eğer sevmeseydi vermesi, eğer Rab Tanrı oğlunu, biricik oğlunu bizim kurtuluşumuz için vermemiş olsaydı bu sevgi olmazdı. İstediği kadar Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki olsun. Tanrı Recep'i o kadar çok sevdi ki oraya kendi isminizi de koyabilirsiniz. Ama buradaki sonuç nedir? Seven, kişi gerçek anlamda seven, verendir. Veren kişi de gerçek anlamda ama veren kişi de gerçek anlamda sevendir. Onun için bu söz çok hoşuma gidiyor. Bu sözü belki ezberleyin. Güzel bir şey. Benim çok hoşuma gitti. Sevmeden verebilirsin ama vermeden sevemezsin sevgili kardeşler. Onun için verme konusuyla ilgili bir de yeni antlaşmadan bir ayet okuyalım. Bunu sanırım aşağıda da herhalde Sami onu o bizim kasaya yazmıştı o ayeti. Yanlış hatırlamıyorsam belki aynı ayet olmayabilir. Korintos'a yazılan ikinci mektupta. Korintos'a yazılan ikinci mektubun 9. bölümünün 7. ayeti. 9-7'de. 2. Korintoslar. Evet. 2. Korintos'a yazılan Korintos'a 2. mektubu 9-7. Ne diyor orada? Ne diyor orada? Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. Ah ne kadar güzel. Rab Tanrı sevinçle vereni sever. Şimdi değerli kardeşler ben bunu kendimde de yıllar önce yaşadım. Başkaları da bunu benimle paylaşmıştı. Verip de mutsuz olmak mümkün. Yani veriyorsun vermene rağmen mutsuz kendini hissedebilirsin. Bu mümkün. Ya da başkalarından utanmış olduğun için, başkalarından çok çekindiğin için vermek de mümkün olabilir. Yani başkalarından kaynaklanan baskıdan dolayı da, o ezikliği hissettiğinden dolayı da ya verebilirsin. Ama Rabbin bizlerden beklediği verme şekli böyle değil sevgili kardeşler. Böyle vermenin yararlı olmayacağını kutsal söz bize çok güzel bir şekilde açıklıyor. Demek ki Tanrı sevinçle vereni seviyor. Ben şunu söylüyorum. Her zaman da bunu hayatımda yapıyorum. Son yıllardır daha çok uyguluyorum. Ben bir şey ki bak burada bir de yalvarırım size şunu düşünmeyin. Para olaraktan düşünmeyin. Yani burada ben söz ederken kasaya ille de para atın. Kasayı paralarla doldurun. Hayır bunu demek istemiyorum. O da bir parçası. Maddiyat da bir parçadır. Ama burada hayatını verme söz konusu. Burada zamanını verme söz konusu. Burada sahip olduğun armağanını topluluk için harcaman söz konusu. Anlatabiliyor muyum? Yani burada verme derken bir bütün olaraktan lütfen düşünün. Ben verirken kime verdiğinizi düşünün. Bu çok önemli. Yani ben eğer Recep sürekli gündeme getirdiği için veriyorsam, Recep'in gözünde daha iyi görünmek için veriyorsam ya da başkalarının gözünde daha iyi görünmek için veriyorsam sevgili kardeşler, şimdi Recep düşünün, bir yanlış hareket yapmış olabilir. Senin kafanda Recep'e karşı bir sert bir düşünce olabilir. Yani eleştirebileceğin yönlerim olabilir benim. Senin kafanda bu olabilir. Yani verirken ben aklına gelirim. ve içinde bir öfke oluşur. Olabilir, insanız değil mi? Bazı nedenlerden dolayı ve vermekte çekiniriz. Ama sevgili kardeşler, eğer verirken biz Rabbi düşünürsek, şimdi Rabbin herhalde sizin için bir hata yaptı mı Rab? Yapmadı. Recep çok hata yapmış olabilir sizler için. Sizi belki çoğu zaman kırdı. Belki sizi çoğu zaman üzdü. Ama Rabbi düşündüğümüz zaman çok daha farklı bir duygu içerisine düşüyoruz. Farklı bir duygu içerisine bürünüyoruz sevgili kardeşler. Çünkü o senin için her şeyini verdi. Rab İsa Mesih her şeyini senin için feda etti sevgili kardeşler. Dördüncü nokta. Ne dedik? Canlara ulaşmaya istekli ayaklar. Canlara ulaşmaya istekli ayaklar. Şimdi hatırlarsanız Efesler mektubunu bitirdik, çalıştık bu mektuba. Bu mektubun 6. bölümünde bu donanmamız gereken, kuşanmamız gereken silahlar hakkında anlatırken, o silahlar sıralanırken orada bir ayet geçiyordu. 15. ayet, 6. bölümün 15. ayetinde diyor ki ayaklarınıza, 6-15'te ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giyinin diyor. Yani 6-15. Efesler 6 ayet 15. Ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giyinin diyor. Yani burada neyi kastediyor? Kurtuluş getiren iyi haberi insanlara ulaştırmak. Biz nasıl ulaştıracağız insanlara? Tabii ki değişik yolları var. Ama o dönemde radyo yoktu, televizyon yoktu. Değil mi? Medya denen bir şey yoktu. Ne vardı? Ayaklar vardı. Bugün ayaklar çok önemli. Ayaklar o mesajı götürüyordu. Ayaklar o müjdeyi, o kurtuluş haberini insanlara ulaştırıyordu. Onun için Romalılar'da çok güzel bir ayet var. Çok sevdiğim bir ayet. Şöyle diyor 10. bölümde Romalılar 10 ayet 15. Romalılar 10 ayet 15. Evet. Romalılar 10 ayet 15. Ne diyor orada?
Sözü yaymaya gönderilmezlerse sonra nasıl yayılacaklar?
Evet.
Yazılmış olduğu gibi iyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzel.
Bak ne kadar güzel bir ifade var. Onurlandırıyor Rab. Yani bu ayakları etkin bir şekilde kullanan insanları onurlandırıyor. Diyor ki iyi haberi müjdeleyenlerin, o iyi haberi götüren ayakları ne kadar iyidir diyor, ne kadar hoştur, ne kadar güzeldir. Ve bu soruyu soruyorum kendime. Recep olarak sordum. Çoğu zaman da soruyorum. Bu konuda ne yapıyoruz? Lütfen herkes kendine bunu sorsun. Burada kimse kimseyi eleştirmiyor. Burada kimse kimseyi eleştirmeye hakkı yok zaten. Sevgiyle biz burada paylaşıyoruz. Bu soruyu soralım. Hangi bu konuda, bu noktada ben ne durumdayım? Hangi oranda iyi haberi, bu kurtuluş haberini insanlara ulaştırıyorum? Bak ben yine aslında olması lazım da ben bunu söylemiyorum. Alın kutsal kitabı, çıkın sokaklara, vaaz edin insanları, tövbeye çağırın, bunu demiyorum. Ama hangi oranda oluşan ortamları en iyi bir şekilde, yararlı bir şekilde kullanıyoruz? En son ne zaman Rab'den söz ettin? Bir de onu sor kendine. En son ne zaman İsa hakkında konuştun? Şimdi ben tabii diyebilirim, Türkiye'deydim, annemlere, babamlara, ablamla çok güzel derin bir sohbet oldu. Sabahın 5'ine kadar konuştuk, sabah 5'e kadar çok derin bir sohbet oldu. Kendine çok ciddi sorular sormaya başladı. Nereye gidiyoruz acaba Recep diye. Güzel bir, ciddi bir soruydu. En son ne zaman Rab'den söz ettin bir başkasına? Bu yüreğinde verilen bir yanıt olsun. Ama senin vereceğin yanıt senin ne durumda olduğunu gösteriyor sevgili kardeşler. Yani bu zaman zaman ben bu soruyu sorduğumda bana acı verdi Recep olarak da. Bu söz beni çok eleştirdi. Baktığım zaman çünkü ilk zamanlarda Türkiye'de yaşadığım dönemlerde bir korku vardı. Bir endişe vardı. Ama bu söz yüreğime o kadar konuşmuştu ki ve kilisemize bir kişi geldiğinde önüne koşan bendim. O insanlara ilgilenmek, o insanlara iyi haberi anlatmak için. Öyle bir güzellik söz konusuydu sevgili kardeşler. Onun için burada bunu söylememiz gerekiyor. İyi haberi götüren güzel ayaklara sahip miyiz? Ayaklarımız güzel mi? Tamam, bazı ayaklarımız bazen varisli ayaklar var. Çok fazla ayakta dikilmekten kaynaklanan, benim abimde o sorun var. Askerlikten emekli olduğu için o ayaklarda bir varis oluştu. Varis ameliyatı oldu. Şimdi özel çorap giyiniyor. Varisli ayaklar var ama burada güzel ayaklardan söz ediyoruz. Ayağı güzelleştiren nedir? Yapısı değil. Ayağı güzelleştiren senin ektiğin söz tabii. Sözü alıp götürmenden kaynaklanan bir güzellik söz konusu sevgili kardeşler. Onun için şunu aklımızın köşesinden çıkartmayalım sevgili kardeşler. Tanrı'nın diri sözü sadece ve sadece kiliselerde vaaz edilen bir söz olmadığını aklımıza koyalım. Yani Rabbin sözü sadece kiliselerde vaaz edilen söz değil. Aynı zamanda da kiliselerden başkalarına doğru giden bir sözdür. Yani bunu bir bütün olarak düşünelim. Sadece Rabbin sözü, kiliseye gittiğinde Rabbin sözünden işitirsin. Ama bununla sınırlı değil. Aynı zamanda da kiliseden başkalarına o söz götürülmesi gerekiyor. Bu sorumluluk da Recep'in sorumluluğu. Bu sorumluluk da buradaki her bir canın sorumluluğu. Onun için İsa son konuşmasında göğe alınmadan önce ne dedi öğrencilere? Ne dedi? Matta 28. bölümde. En son bölümde. Ne dedi? Göğe alınırken İsa çok önemli bir mesaj verdi. Çok önemli bir sorumluluk bize verdi. Onu birisi söylesin hemen. Ya öğrencilerim olaraktan yetiştirin. Evet. Onları baba oğul ve kutsal ruhla vaftiz edin. Yani orada verilen sorumluluk bütün uluslara, yani insan ayrımı yapmadan, kadın erkek ayrımı yapmadan, ulus ayrımı yapmadan bütün canlara iyi haberi götürmek her birimizin sorumluluğu olması gerekiyor sevgili kardeşler. Ya. Evet, 28. bölümde bu ayeti açık bir şekilde okuyoruz. Demek ki bizlere verilen sorumluluk sevgili kardeşler, en önemli sorumluluk bu. İyi haberi başka canlara ulaştırmak. Evet, son olaraktan toparlayalım. Bu dört noktayı anımsayalım. Bedenin sağlıklı, verimli ve üretken olabilmesi için dört noktadan söz ettik. Dedik ki o bedenin bir görebilen gözlere ihtiyacı var dedik. Değil mi? Ve kendini işe, hizmete adamış kafalara ihtiyaç var dedik. Ve üçüncüsü verebilen yüreklere ihtiyaç var dedik. Ve dördüncüsü son olarak da ne dedik? Son olarak da ne dedik? İyi haberi ulaştırmaya istekli ayaklara ihtiyaç var. Dua edelim. Burada noktalayalım, dua edelim. Ve önümüzdeki hafta ben kaldığım yerden devam edeceğim. Önümüzdeki hafta ama dua edelim. Belki kısa bir süre Rabbin önünde eyleme, bir dakika, bir buçuk dakika, iki dakika. Sonra Sami kapatır duayla toplantımızı.